Kariyer Hikayeleri serisine hoş geldiniz. Bu seride farklı meslek ve işlerden insanların gözünden o işe, sektöre ve kariyer yoluna beraber bakıyoruz. Benim ismim Ece Ağabeyoğlu. Örgüt psikolojisi uzmanı ve kariyer koçuyum. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. Kariyer Hikayeleri serisinin İlaç Sektörü Bölge Müdürü bölümüyle beraberiz. Ve konuğum Emel bize işini anlatacak. Emel, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğin için. Şimdi bilmeyenler için bize ilaç sektöründe bölge müdürü olmak ne demek? Sen bu işi ne kadar zamandır yapıyorsun? Biraz anlatır mısın bize?
Ben bu işe 98 yılında girdim. Yaklaşık 22 sene oldu. Bunun 16 senesinde tıbbi tanıtım temsilcisi ve ürün uzmanı olarak çalıştım. Son 5 senedir de bölge müdürü olarak çalışıyorum. İlaç firmasında bölge müdürü olmak demek, belli bir ürün portföyünde tıbbi tanıtım temsilcileriyle birlikte verilen bölge içerisinde satış pazar payı için tanıtım faaliyetleri yapmak, bunları denetlemek, ekibin nabzını tutmak, birlikte hareket etmek demek aslında. İlaç sektörü biraz kendine özel bir sektör. Herhalde sohbetimiz sırasında daha detaylı ondan bahsederim sana.
Tamamdır. Gayet güzel detaylara girmek için bir sürü fikir oluştu kafamda. Bir tanesi şunu duydum. Bölge müdürü daha üst bir seviye olduğu için buraya gelene kadar edinilmesi gereken tecrübede tıbbi tanıtım temsilciliği mi ya da başka bir yoldan da gelinebiliyor mu?
Tıbbi tanıtım temsilciliği. Çünkü sahada birebir doktorla çalışmadıktan sonra, ürün tanıtmadıktan sonra böyle bir alanda bölge müdürü olmak çok mümkün değil. Şu ana kadar böyle bir örneği yok. Yani herkesin mümkünse hatta 2 sene, 3 sene çok yeterli değil. 4-5 sene ürün tanıtımı birebir doktora yapması gerekiyor ki bu işin esas mutfağını öğrendikten sonra bölge müdürü olmak anlamlı hale geliyor.
Evet, seninle yayına hazırlanırken hani sohbetimiz sırasında şey diye konuştuk, onu dinleyiciler için de söyleyeyim. Bu ürün tanıtımı ve temsilcilik için ayrı bir bölüm daha yapalım diye konuştuk. Onu o yüzden şu anda çok detaylı o kısma girmeyeceğim ama tanıtımda tecrübe edinmek gerektiğini anladım. Peki sen nereden mezunsun ve bu yaptığın iş için sence ne okumak daha gereklidir? O düşüncelerini merak ediyorum.
Ben Ankara kimya mezunuyum. Kimyagerim aslında. Ama daha sonra Başkent Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. İşletmede MBA yaptım. Ama yüksek lisansımı çalışırken yaptım. Sektöre girdiğimde kimya mezunuydum. Aslında iş ilanlarında ilaç sektörü deyince akla daha çok biyoloji, kimya, eczacılık gelir. Hani daha yakın bulunur ama bizim alanımızda her bölümden mezun herkes var. Çünkü işin özü iletişim olduğu için bir şekilde aslında kimyager olarak bir şey yapmadım ben çalışma hayatımda. Bana tek faydası insan bilimlerine yatkınlığım ve ilaç prosedürlerini daha iyi anlamam oldu bölümümün faydası.
Ben de tam onu soracaktım. Yani farklı bölümlerden de gelinebilir. Önemli olan iletişim becerisi dedin. Ama hani kimyanın da bir faydası olmadı mı diyecektim. Onu duymuş olduk. Dolayısıyla bu biyoloji, kimya, eczacılık gibi bölümlerden gelenlerin böyle bir avantajı oluyor anladığım kadarıyla, değil mi? Yani işin niteliğini anlayabilmek, laboratuvarını anlayabilmek gibi.
Evet, yani fen bilimleri okumuş birinin insan anatomisi, ilaçların etkinliği, bu konuları çalışırken daha... Mesela ben 3 saatte bir sınavı çalışıp geçiyorsam, belki fen bilimleri ya da matematik fen mezunu olmak da Türkçe sosyal mezunu olan birisi 5 saat çalışır. Ama sonuçta aynı noktaya gelinir. Mezuniyetle çok birebir bağlantılı gittiği söylenemez.
Anladım. Peki. İletişim becerisi dediğin için o zaman istersen biraz oraya girelim. Nasıl bir beceri gerektiriyor? Yani iletişimi de biraz açarsan neleri gerektiriyor bu iş?
Bizim işimiz aslında satış ve tanıtım olarak geçiyor ama bizim işimizin en garip tarafı ya da ilginç tarafı diyeyim. Bizde aslında birebir ürünü kullananla parayı ödeyen yok ortada. Yani şöyle
anlatayım.
Ben tanıtıyorum, doktor reçeteyi yazıyor ama ilacı içen hasta, parayı ödeyen devlet. Şimdi birçok sektörde işte müşteri gelir, cebindeki parayı verir, ürünü alır, gider ve bir daha onunla belki karşılaşırsın, belki karşılaşmazsın. Ama bizim işimizde aynı mümessil, aynı bölge müdürü yıllarca aynı alana, aynı doktorlara, aynı şekilde müşterimiz değişmiyor. Tıbbi tanıtım temsilciliği için. ve tanıttığın ürün aslında fayda satıyorsun. Yani insanlara ürünün faydasını anlatıyorsun. Biraz onun için diğer satış alanlarından farklı. Bölge müdürü olarak da benim buradaki görevim, yıllarca dediğim gibi tıbbi tanıtım temsilciliği yaptım ama şu an bölge müdürü olarak görevim. Benden sonra gelen benim ekibimdeki arkadaşların doğru tanıtım yapması, uygun kişiye tanıtım yapması, gerçekten bu faydayı iyi anlatması ve gerek zamanını, gerek enerjisini, gerek bütçesini doğru kullanmasını sağlaması. Aslında şöyle, potansiyel herkeste var. O potansiyeli kinetiğe çevirmek işimiz. Her insanda bir potansiyel, bir iletişim potansiyeli var ama belki gösteremiyor. O saklı kalmış potansiyeli çıkarabildiğimiz en yüksek seviyeye çıkarıp o kişinin yetkinliğini arttırmak yapmaya çalıştığım benim şu an.
O zaman bir bölge müdürü, senin gibi olan birisi, insan sarrafı olmak zorunda. Hem zaten doktorlarla, müşteriyle temas ederken, yani ürünü tanıtmak istediği tarafla ilgili, hem de yetiştirmek istediği yeni çırak diyeceğim ben ona. Çırak desem uygun olur mu bilmiyorum. Böyle bir usta-çırak ilişkisiymiş gibi hayal ettim sen bahsederken. Sanki değil mi? Koçluk, mentorluk, hani çırak yetiştirmek, ustalığa hazırlamak gibi bir işiniz var galiba.
Tam söylediğin gibi aslında bizden beklenen doğru koçluk yapmamız.
Koçluk becerilerinin çok kullanıldığı işlerden bir tanesi. Bu da evet, aslında bazı işler gerçekten böyle. Hani ben şimdi ilk bankacılıktaki ilk uzun süren deneyimimi düşündüğüm zaman bizde de aslında usta çırak ilişkisiyle bir yetişme vardı. Hani kredi değerlendirme departmanından bahsediyorum. Öyle kitabını okuyarak, bilançoya bakarak robotik yapılabilecek bir iş değil. İşin ritmini, özelliklerini, işte istisnai durumları anlayabilmek yılları alıyor ve de o insanın başında daha tecrübeli bir yöneticisiyle, senin dediğin gibi koçluk yapmasıyla ya da işte hatta mentorluk yapmasıyla öğrenilen bir şey. O yüzden değerli buluyorum. Bu uzun sürelerle yetişilen işlerden bir tanesi diye anlıyorum. Çok küçük bir parantezle, ya da küçük mü olur parantezi bilmiyorum ama, yüksek lisansa da değindiğin için merak ediyorum. Yüksek lisansın senin işine katkısı oldu mu? Olduysa ne yönde oldu sence?
Yani şöyle, bana kişisel olarak katkısı, ben şunu düşündüm. Ben kimya okudum, çok da keyifli okudum ama aslında doğru bölümü okumamışım. Bu çok ayrı bir konu tabii. Bana en büyük katkısı farklı alanlarda düşünmeyi, yetkin olduğum şeyleri biraz daha fark etmemi sağladı. Mesela iyi bir muhasebeciymişim. Muhasebe dersinde anladım bunu. İstatistiğin ne kadar önemli olduğunu fark ettim işletme yüksek lisansında. Sonra insan kaynakları ne demek? İnsan kaynakları, çünkü çok geniş bir insan kaynakları diyoruz ama aslında altında çok fazla şey var. Yani bana ciddi bir farkındalık yarattı. Bu farkındalık, hani üniversitede birebir şurada kullandım diyemiyorsun ama hep zaman zaman bir yerlerde, evet ya ben bunu böyle düşünmeliyim, bunu öğrenmiştim, bir yerlerde sana geliyor. İşletme yüksek lisansının böyle bir faydası oldu bana. Farklı bir dünya gördüm. Çünkü biz kimyada hep laboratuvar içindeydik ve çok mikroskopik şeylerle uğraşıyorduk. Ve fen fakülteleri çok iletişimle ilgili değildir. Ben yüksek lisansta daha farklı şeyler gördüm. Çok da faydasını gördüm aslında. Hem Türkiye'deki işe alım prosedürlerine bakıldığında MBA iyi bir etiket diye de düşünüyorum. Farklı şeyler fazla.
Hem modası geçmeyen hem de ihtiyacı azalmayan bir şey galiba.
Evet.
Peki sen bu işi yapmaya ne zaman karar verdin? Yani şu an bulunduğun pozisyon veya bunun öncesindeki geldiğin yol itibariyle nasıl kendini bu işte buldun?
Aslında benimki çok tesadüfi oldu. Tüm Türk gençleri gibi üniversiteyi ve işi biz tesadüfen buluruz. Yani, öyle olur. Uyarsa devam edersin, uymazsa vazgeçersin. Ben üniversitenin son sınıfında 3 dersim kalmıştı. Karşıda, okuduğum okulun karşısında da bir medikal firma ilanını cama yapıştırmıştı. O zaman çünkü bu kadar internet yoktu. Ben de gördüm geçip giderken, bir bakayım ne yapıyorlar burada dedim. İçeri girdim, ya dedim, ben üniversitede okuyorum, 3 dersim var, vaktim çok. Nasıl bir eleman arıyorsunuz, kimi arıyorsunuz falan. Biraz sohbet ettik oradaki yöneticiyle. Sen uygunsun, olabilir dedi. Çünkü aslında ben şimdi anlıyorum, niye olabilir dedi. Çünkü merak ve içeri girme özgüveni, yani Çok kişi hocamın önünden geçerken yazıyı okuyup acaba çalışsam mı diye düşünmüştür ama çok az kişi içeriye girip de ne yapıyorsunuz siz burada demektir. Bu iş iletişim aslında bu. Yani okuduğunu siz burada ne yapıyorsunuz, ben ne yapabilirim diyebiliyorsan orada iletişimi başlatmış oluyorsun. Ve beni aldı işe. Araba verdi ikinci gün. Ben hemen o gün çarptım arabayı. Yine çok yüzüm yani böyle ve çok talihliydim ki çok güzel bir yer. Mükemmel medikal gibi bir yerde orası. Hiç önemli değil dediler ya. Yani kaza yapılır bu sektörde, hani olabilir. Biz sana güvendik. Almayacaklar. Devam et. Çok da iyi vakit geçirdim orada. Mezun olana kadar çalıştım. Medikal de daha sonra baktım ki doktorlarla iletişim kurmak, hastaneye gitmek, insanlarla iç içe olmak, sürekli hareket halinde olmak bana uygun. O zaman dedim bunun, ben ilaç bölümünü herkes söyledi ya daha iyidir medikalden, sen bir orayı dene diye ve çok kısa bir sürede, bir yıl sonra ilaç firmasına başlamış oldum.
Bayağı erken yaştan aslında bu yola girmişsin gibi anlıyorum. Dolayısıyla hani böyle bir gün bir yolda giderken yol değiştirip başka bir kariyere atlamak gibi değil. Baştan itibaren yetişmek örneği seninki. Peki bu işle ilgili senin en sevdiğin şey ne?
Benim en sevdiğim şey hareketli olması. Hiçbir şekilde durağan değilsin, kapalı bir yerde değilsin. Hem bir mesul olarak hem bölge müdürü olarak bir alanın var, kendi dükkanın gibi. Kapısını sen açıyorsun her sabah. Ve bir bütçen var, inisiyatif kullanabiliyorsun, karar veriyorsun, insanlarla iletişim halindesin. Ve eğer ben çok konuşmayı, gezmeyi, işte insanlarla birlikte olmayı, sosyalleşmeyi çok seven biriyim. Bana çok uygun. Ben kimse olmayı da çok sıkılırım. Mesela yalnızlıktan hiç hoşlanan biri değilim. Bu işte hiç yalnız kalmıyorsun zaten. Beni en çok hani mutlu eden tarafları bunlar. Ve geliştiğimi hissetmek.
Harika. Kişilikle örtüşen bir işte olmak da harika bir duygu oluyor gerçekten. Peki seni zorlayıcı bulduğun ya da çok da hoşlanmadığın tarafları varsa onun için ne söylemek istersin?
Ya ben hep şeye üzülmüşümdür çalıştığım süre içinde. Tıbbi tanıtım temsilciliği ve ilaç firması çalışanı yıllarca bir meslek olarak çok yerini bulamadı. Karar veriyor. Herkes kafasına göre, her firma kendi doğrularına göre davrandı. Tabii ki kişisel olarak herkes kendi doğrusuna göre davranacak ama bir meslek tanımı da olmalıydı diye hep düşündüm ama şu an mesela bir Kırıkkale Üniversitesi, yanlış hatırlamıyorsam, tıbbi tanıtım temsilciliği bölümü açtı. Bir dernek oluştu. İşte ilaç işverenleri derneği var. Biraz biraz böyle yıllar içinde hani ne yaptığımız ve nasıl yapmamız gerektiği bir prosedüre oturdu. Beni en çok rahatsız eden buydu. Yani hani birisi soruyor sen ne yapıyorsun? İşte çok en basit tanımıyla ilaç tanıtıyorum diyorsun. Hangi ilacı diyor? İsmini söylüyorsun. Bir kişiye kaç kere tanıtıyorsun diyor. İşte her gün ya da her hafta. Anlamıyor mu? Niye sürekli gidip aynı ilacı anlatıyorsun ki diyor haklı olarak. Dışarıdan hani tanımı çok zor, anlaması zor bir şey bu. O beni rahatsız ediyor. Yani kendini anlatamamak, ne yaptığını çok ifade edememek. Ama zaman içinde bir meslek oldu ve bu biraz aşıldı bence şu an.
Evet. Şeyi de anlıyorum. Çevrenin tepkileri ve algıları da önemli oluyor hani kişinin işiyle kurduğu ilişkide. Şimdi örnek veriyorum. Toplumda en çok bilinen, ne olduğu çok iyi anlaşılan, bir de değer gören meslek deyince işte doktor, öğretmen gibi şeyler hani akla geliyor. Onların sağladığı bir belki statü var ama bazı işler var ki yeni artık türeyen çok işler var. Ne olduğunu yapan biliyor, müşterisi biliyor ama çok da toplumda ne olduğu anlaşılmıyor. Onun da yarattığı farklı bir algı oluşuyor. Bu da ilginç bir boyut oldu bence gerçekten. Deminden beri biraz bahsediyorsun hani iletişim ve insanları sevmek, sosyal olmak gibi şeyleri gerektirdiğini anlıyorum bu işin. Hani nasıl bir kişilik gerektirir diye soracaktım. İstersen bunu hani iki boyutlu da konu edebilirsin. Hani tıbbi tanıtım tarafını da ele alabilirsin. Ya da bölge müdürü olmak farklı bir sorumluluk. O açıdan da cevaplayabilirsin. Nasıl bir kişilik gerekir?
Bir kişilik, bir kere tıbbi tanıtım temsilcisi olmak için dediğim gibi hareketli, iletişime açık, farkındalığı olan, biraz da kendine güvenen biri olman gerekiyor. Çünkü senin bazen istemeyen kapıları çalıyorsun ve ister hale getirmen gerekiyor kendine. Bunu da ancak kişilik özelliklerinle yapabilirsin. Yani bir doktorun hayatında bir reçete yazmak, hastayı muayene ederken belki zamanının %1'i ama senin için o %1'lik kısım senin işinin tamamı. Dolayısıyla o seni gereksiz görebilir ama sen kendini gerekli hale getirmek durumunda kalıyorsun. Bu da ancak iletişimle, kişilik özelliklerinden, yani sosyal kabul edilebilirliğinin yüksek olması gerekiyor. Tıbbi tanıtım temsilcisi olmak için. Ve çalışkan olman gerekiyor. Çünkü seni her dakika denetleyen bir ofis ortamı yok. Her şey sana bağlı. İçinden gelecek gerçekten. Yani bütün gün hiçbir şey yapmayabilirsin. Binlerce şey de yapabilirsin. Bu tamamen senin işe adanmışlığınla ilgili bir şey. Bölge müdürü olarak da farklı profildeki insanları kabul edebiliyor olmak gerekiyor. Hiç kimse senin gibi değil ve herkesin iş yapışı farklı. Hep benim gibi olsunlar. Ben burada böyle söylerdim. Bak o böyle söylemedi, yanlış yapıyor. Buna girdiğiniz zaman herkese eleştirir hale ve küstürür hale gelebiliyorsunuz. Onun için biraz daha sabırlı olmak gerekiyor. Anlamaya çalışmak lazım. Onun iletişim şeklini anlamaya çalışmak lazım. O iletişim şekliyle neler becerebildiğini anlamaya çalışmak lazım. Ve bir şeyleri yanlış gidiyorsa anlatırken de çok dikkatli bir dille konuşmak gerekiyor. Bölge müdürü olmak daha zor. Bir tanıtım temsilcisi olarak kendini kabul ettirmen daha kolay. Ama bölge müdürü olarak birilerinin performansını ortaya çıkarmak, bir noktadan alıp başka bir noktaya getirmek, o noktada başarıyı elde etmesini sağlamak daha fazla beceri istiyor. Herkesin tek tek bütün özelliklerini analiz etmek, neyi doğru yapıyor, neyi yanlış yapıyor, neden bazı konularda geride kalıyor, bunları anlamak, onlara doğru dille anlatmak, gelişim hedefleri vermek ve şirket etik kurallarına ve prosedürlerine uygun olarak herkesin davranmasını sağlamak, daha fazla mesai yapman, daha fazla emek harcaman, daha özverili olman, haklı da olsan bazen susmanı gerektiriyor. Bilmiyorum sorunun cevabı bu muydu ama...
Valla ötesine de geçti. Bunlar sana yeni şeyler kazandırdı mı ya da memnun musun adapte olmaktan gibi kişisel sorular aklıma geldi. Bilmiyorum hani sana kattığı farklı şeyler var mı? Bu işinde geliştirdiğin bu becerilerin iş dışında sana katkıları oluyor mu, ne dersin, onu merak ettim.
Ya insanın hayatı bir bütün, ister istemez alanlar birbirine karışıyor. Mesela koçluk eğitimleri aldık ve orada hep insanları soru sorarak bir yere getir. Bırak onlar düşünsün, onların yerine düşünme. Çünkü ben hep yıllarca bunu çok yapmıştım. Başkasının adına düşünüp ona tavsiye vermek. Ve o tavsiyeler hiç yerini bulmaz. Onun yerine doğru soruyu sor, düşündür ve onun kararına saygı duy. Şimdi özel hayatında da insan ister istemez bunu yapmaya çalışıyor. Yani tabii ki çok şey katıyor. Sonra zaman yönetimi... O da önemli bir şey. Yani çünkü 10 kişiyle birlikte çalışıyorsun. Farklı farklı şehirlere gidip geliyorsun ve herkes gibi 24 saatin var. Evde de işte de o zaman yönetimini daha iyi yapman gerekiyor. İnsanın ister istemez kişisel becerileri değişiyor. Bazen olumlu yönde, bazen olumsuz yönde. Olumsuz yönde de şöyle, belki günlük hayattaki iletişimin bozuluyor. Yani şöyle bozuluyor. Biriyle konuşurken soru sorarak konuşuyorsun ve karşındakinin bunu anlaması çok zor aslında.
Koçluk eğitimi alırken de bu başlarda insanların çok yaşadığı bir şey olur. Hemen pratikleri özel hayata uyarlama hevesi oluşur. Ondan sonra hep böyle bir belli bir soru formatıyla yaklaşma alışkanlığı olabiliyor. Gündelik hayatta herkes öyle olmadığı için o da dikkat çekiyor, bence de haklısın. Çok teşekkür ederim. Güzel bir içgörü oldu. Sonlara doğru artık zaman kısıtı nedeniyle ben de biraz toparlayıcı sorulara geçeyim istedim. Bir korona salgınının etkisi oldu mu sektörünüze ve işinize ve geleceğini nasıl görüyorsun? Bir merak ettiğim bu.
Çok etkisi oldu bize. Çünkü bizim işimiz birebir iletişim. Biz yüz yüze tanıtım yapıyoruz. Dolayısıyla başka türlü bir iletişim şeklimiz yoktu. Online toplantılar, Teams'ler, Zoom'lar, WhatsApp'lar, evet zorunda kaldığımız durumlarda kullanıyorduk ama şey gibi, eğitim gibi, yani nasıl şimdi çocuklar bilgisayar üzerinden bir şey anlattığında öğretmen biraz havada kalıyor. O göz göze gelmedikçe, gülmedikçe, konuşmadıkça, birlikte hareket etmedikçe bizim işimiz çok zorlaştı. Ama mecburuz değişmek, evrilmek zorundayız. Biz de online toplantılar yapıp, WhatsApp üzerinden mesajlaşıp, daha net, daha kısa mesajlarla hem ürünümüzü hem kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Başta çok sersemledik. Ne yapacağız biz şimdi diye. Sonra ufak kendimiz çözümler bulmaya başladık. Sonra tüm sektör olarak farklı şeyler yapmaya başladı herkes. Çünkü dijital dünya çok geniş aslında. Ve biz COVID'den çok etkilendik açıkçası. Şimdi mesela bundan temelini güçlü atmış ilaçlar satışta çok etkilenmedi. Ama yeni yeni tanıtılmaya başlayan, tanıtımın yapıldığı yerler çok etkilendi. Çünkü onlar daha kendilerini tanıtma imkanı bulamadan böyle bir dünyaya geçmek zorunda kaldılar. Ama bence her şey insan için. Bu da iyi bir tecrübe oldu. Yani bir de işin bu yüzünü gördük. Ne yapabiliyoruz diye. Yine kişisel performans ön plana çıkıyor. Yani ben doktoru göremiyorum deyip kenara da çekilebilirsin. İletişim kurmak için her yolu deneyebilirsin. Burada yine kişisel olarak senin adanmışlığın ortaya çıkıyor. Ama kolay olmadı açıkçası. Bizim için bu COVID süreci sektör olarak bir takım endişelere sebep oldu. Çünkü biz çok kalabalığız. Aslında benim şirketim bile o kadar çok insan işte yani çalışanı var ki. Ve insanlarda şöyle bir endişe var şu an. Hani internet ya da işte online olarak tanıtım yapıldığı zaman bu kadar kişiye ihtiyaç kalacak mı? Böyle bir endişeye sebep oldu. Bence ama hiçbir şey yüz yüze iletişimin yerini tutmuyor. İnsan olmadığı yerde olmuyor. Bu bence pandemi bittikten sonra hem bir beceri kazanmış olacağız. Ulaşamadığımız yerlere online olarak ulaşma becerisi. Hem de iletişimin önemini anladığımız için birbirimize daha sıkı sarılacağız gibi düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten insanlar birbirini özledi de. 10 yıl, 5 yıl, 2 yıl hep aynı doktora gidiyorsun ve ister istemez bir dostluk oluyor. Sadece iş konuşmuyorsun, sosyalleşiyorsun da ve bu yönünü herkes şu an çok özlemiş durumda. Hem biz hem doktorlar özledi, eczacılar özledi. Yani şu iş bittiğinde, COVID işi bittiğinde bence daha zengin bir dünyaya dönmüş olacağız.
Ay, umuyorum inşallah duydukça benim de hoşuma gitti, pozitif bakmaya ben de meyilliyim. Biz de özledik gerçekten. Peki geleceğini nasıl görüyorsun bu işin ve sektörün?
Yani bu bitmeyecek bir sektör aslında. Çünkü sağlık, ilaç, doktor, ihtiyaç yani bunlar hiçbir zaman bitmeyecek. Onun için birçok krizde en az etkilenen yerlerden biri sağlık sektörüdür. Türkiye'de bu konuda korunaklı bir alan. Küçülmeler oluyor ama bitmiyor hiçbir zaman. Sadece gelecekte şöyle görüyorum. Belki bu kadar çok kişiye ihtiyaç olmayıp biraz küçülebilir. Ama sonra ihtiyaç çıktıkça da yeniden genişleyecektir. Bu devletin de bizim ülkemiz için, başka ülkeler için bilmiyorum ama bizim ülkemizin ilaç giderlerinin çoğunu devlet karşıladığı için devletin bu gücü olduğu sürece ilaç firmalarının da çalışması devam edecek. Ama ne önemli oldu? Bir ülkenin kendi ilaçlarını üretmesinin ne kadar önemli bir şey olduğu, Ar-Ge'nin ne kadar önemli olduğu. Aslında satış, tanıtım, pazarlama hepsi çok güzel ama araştırma, geliştirme, yeni ürün bulma bunların ne kadar değerli olduğu. Bir aspirin için bile dışarıya bağımlı olmanın aslında ne kadar yanlış olduğu, işin mutfağına biraz daha eğilmesi gerektiği. Bence bu bir kez daha hatırlatılmış ya da hatırlanmış oldu. Halbuki kendi den sorumlu ve bir ham madde ya da ürün sıkıntısı olduğunda önce kendi ülkesi için üretecektir. Burada bence sektör biraz daha Ar-Ge'ye doğru gidecek diye düşünüyorum ben. Konuşurken çok fikir geliyor aklıma ama belki sorduğun sorunun dışına da çıkmış olabilirim şu an.
Bence güzel oluyor. Ben de şeyi umut ediyorum, bir musibet bize şeyi öğretsin, daha çok katma değerli işler yapan, kendi kendine üretimini, teknolojisini artıran bir ülke olmaya belki de mecbur kalarak geçiş yapacağızdır. Bu da artı bir şey diye düşünüyorum ben de. Peki Emel, sen çocukken ne olmak isterdin?
Söylesem ki çok saçma olacak şimdi.
renkli yanıtlar geliyor buna hep.
Komiser olmak istiyordum. Çok saçma değil mi?
Beklenmedik benim için.
Benim için de. Bilmiyorum neden ama hep hayal ettiğim şey oydu. Yani hani gerçekten şimdi şöyle çocukken illa şunu olayım diye düşündüğüm, doktorluğa özendiğim bir dönem olmuştu. O da herhalde çok hasta olduğum dönemlerde özenmişimdir. Ama komiser olmayı çok istiyordum. Neden bilmiyorum. Hoşuma gidiyordu. Birinin bir problemi böyle küçük küçük çözüp insanlara işte sen de şunu yap, evet şimdi şöyle yapıyoruz. Hani sonuçta bir çaresiz bir durum var. Mesela bir katil var, bulamıyorsun ve sen ona kafa yorup araştırıp çözüp onu buluyorsun bir ekip olarak. Belki de yaptığım işle de şu an az çok, hani çok az olsun. Evet. Olamayınca bir mesul oldum.
Evet, onu soracaktım. Tam bir sonraki sorum oydu. Hani bu hayal ettiğin komiser olmakla şimdi yaptığın iş arasında bir bağlantı kur dersem ne dersin diyecektim.
Ya bunda da hep ipuçları var herkesle ve her şeyle ilgili. Ve sonuçta yine bir ekiple birlikte çalışıyorsun. Çok ilgili mi değil ama hani illa bir ilgi bulmak istersen birkaç şey olabilirim aslında. Tamam. Ama ön plandasın. Mesela benim için önemli bir şey bu. Orada da sosyalsin, dışarıdasın. Kapalı bir yerde, bir mesela bankada çalışmıyorsun. Ben öğretmenlik de denedim mesela. Kimyada okurken stajyer öğretmen olarak bir dershanede biraz derslere katıldım. Hocayı ben de dinledim. İşte soru çözümlerine yardım ettim falan. O da çok keyifliydi ama bir dershanenin içinde olmak bana çok sıkıcı geliyordu. Belki komiserlik ve mümessillik, belki dışarıda olmak, hareketli olmak, hep bir şeylerin peşinde koşmak, bir olay bitiyor, başka bir olay başlıyor. Bu kısımları bana kişilik olarak uygun belki de yaptığım iş ve o hayalimdeki şeyle ilgili olarak.
Güzel. O zaman merkezde masa başında oturmayan bir komiser gibi hayal edebiliriz galiba.
Evet. Arka sokaklar.
Evet. Evet, güzel bir final oldu. Benim için çok keyifli bir sohbetti Emel'cim. Çok teşekkür ediyorum sana.
Ben teşekkür ederim. Seninle olmak benim için de çok keyifliydi. Zaman nasıl geçti ben anlamadım.
Hızla tükettik zamanı. Demek ki iyi vakit geçirmişiz.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak.
Sağ ol. Hoşça kal.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu podcast yayınlarımı beğeniyorsanız paylaşmayı ve takibi almayı lütfen unutmayın. Kariyer Hikayeleri serisinde konuk olmak veya görmek istediğiniz meslekleri iletmek için bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca her türlü öneriniz için de ulaşabilirsiniz. Mail adresim ece@kendiyolun.com. Instagram'da doğrudan mesaj yoluyla Ece Ağabeyoğlu sayfasından da bana yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.